Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımıza hoş geldiniz. Ben İlker Limon.
Ben Tener Karakuzu.
Geçtiğimiz program sizlere Türkistan tanımını ve coğrafyası hakkında bilgi vermiştik. Bu hafta ise konumuz Türkistan tarihi olacak. Tener ne dersin?
Öncelikle İlker, insanoğlunun beşiği olarak tanımlanan Türkistan coğrafyası eski çağlardan itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medeniyet ve su arasında bağ olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bize Türkistan coğrafyasındaki sular hakkında biraz bilgi verir misin?
Bölgede Türkistan coğrafyasında önemli su kaynakları vardır. Bunları nehirler başlığı altında değerlendirecek olursak kaynağını Pamir'den alarak Aral Gölü'ne dökülen Amuderya ve Sridarya yani Ceyhun ve Seyhun ırmakları coğrafyadaki iki önemli su kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bölgede bu Seyhun ve Ceyhun nehirleri dışında başka sayabileceğimiz önemli nehirler söz konusu mudur?
Muhakkak sadece Seyhun ve Ceyhun nehirleri değil, bunun dışında Altay dağlarından kaynağını alan İrtiş ve Obi, yine Sayan dağlarından kaynağını alan Yenisey ve Lena ırmakları Türkistan'ın diğer önemli nehir kaynakları arasında sayılmaktadır. Ayrıca Sarı Nehrin bir kolu olarak karşımıza çıkan Veyi ırmağı da Doğu Asya'yı Türkistan'a bağlayan önemli bir su kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yine İlker, Orta Asya'da iki önemli göl var. Bunlardan birisi Aral Gölü, diğeri de Balkaş Gölü. Aral Gölü, Orta Asya coğrafyasının en büyük gölü olarak karşımıza çıkıyor. Bu göl, Kazakistan ve Özbekistan, Karakalpakistan sınırları içinde yer alır. Bölgenin ikinci büyük gölü ise Balkaş Gölü'dür. Balkaş Gölü bugün Kazakistan sınırları içinde yer alır.
Teşekkürler Taner. Peki Türkistan tarihini ne kadar geriye götürmek mümkün? Kaynaklar bize neleri söylemekte?
İlker, oldukça tartışmalar söz konusu. Ancak kabul ettiğimiz bizim bugün Türkmenistan'da Aşgabat yakınındaki Anu harabelerinde yapılan arkeolojik kazılarla Türkistan tarihini M.Ö. 4500'e yine başka kaynaklara göre M.Ö. 9000 yılına kadar geriye götürmemiz mümkün. Bu doğrultuda kazılarda bulunan eşyalarla kavimlerin milliyetini tayin etmek oldukça zor olduğunu da altını çizmem gerekir. Ancak son dönemlerde gerçekleştirilen bir takım arkeolojik kazılarda ele geçen veriler tarihi açıdan Türkistan coğrafyasının bölgenin en eski sakinleri ya da daha doğrusu ilk proto insan tipi hakkında dikkate değer bilgiler verir. Belli bir sistem arz eden ilk buluntulara gelirse Altay dağlarının kuzeyinde Yenisey ırmağının yukarı boylarında, bozkırlarında gelişmiş. Yani M.Ö. 2500 veya 1700 arasında tarihlenen bir kültüre işaret etmektedir. İlker, zamanda biraz daha ilerlersek Türkistan ve Hun arasındaki bağ hakkında bize kısaca bilgi verir misin?
Bugünkü Moğolistan'ın yerlileri olan Türklerle de aynı dili konuşan ve aynı menşeiden gelen Hunlar M.Ö. 200 yıl senelerinden beri Türkistan'da dağınık vaziyette yaşayan göçebeleri kudretli bir konfederasyon altında birleştirmeyi başarmış bir devlettir. Daha sonraki yüzyıllarda İslamiyet'in bölgeye gelmesinden önceki zamanlardan bahsediyorum. Bölgedeki hakim güç olan Hunlar ve Hun menşei tespit edilmiş daha sonra bayrağı taşıyıcı falan Avarlar ve yine Çin kaynaklarında bazı tartışmalar olsa da Göktürkler bu bölgenin hakimi olmuştur. Türkistan coğrafyasında yaşayan Türklerin bu kadar büyük bir coğrafyaya yayılmasının nedeni nedir? Bize anlatır mısın Tanrı?
Bunun tabii ki de tek bir nedenini söylemek mümkün değil. Türklerin Cihan hakimiyeti ilkünden tutun da oldukça geniş bunu açıklayabiliriz. Ancak öncelikle şunu söyleyebilirim. Toprakların daha az verimli oluşu ve geniş stepleri çok yer kaplaması nüfus dağılımında başlıca etken olarak karşımıza çıkar. Diğer taraftan yaşanılması oldukça zor ve iklim açısından insan hayatının devamı için oldukça olumsuz özellikleri içinde bulunduran bu coğrafya, Türklerin iktisadi alanda hayvan yetiştirmeyi, geliştirmeyi ve sosyal alanda da olağanüstü devlet kurma yeteneğinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Peki İlker, Türkistan coğrafyasında ticaret yolları dediğimizde aklınıza neler gelmeli?
Bölgede aklınıza gelen ilk ticaret yolu Tarihi İpek Yolu malumunuz. M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren Çin'den Ön Asya'ya açılan bir ana kervan yolu olarak başlamış. Daha sonra bilinen dünyaya, yani bugünkü Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yolu olmuştur. Söz konusu bu ticaret yolu sayesinde Çin ipeğinin bilinen dünyaya taşınması söz konusu olmuştur. Tabii aynı zamanda da aksi yönde de, yani Avrupa'dan da Çin'e bazı malzemeler gitmiştir. Mesela doğudan gelen bu bilgi Avrupa'da madenciliğin gelişmesini tetiklemiş. Tabii batıdan gelen de cam, kristal gibi malzemeler Orta Asya'da cam imalatının oluşmasına zemin hazırlamıştı. 4. yüzyılda kurulan kök Türkler İpek yolu ticaretini ellerinde bulundurmak için mücadele etmiş önemli devletlerden biridir. Sınırları İran ve Bizans'a kadar uzanmış olan kök Türkler, İran ve Suudiyanlar ile İpek yolu ticaretinin mücadelesini veren bir devlettir. İpek ticaretini tek elinde tutan Suudiyanların ticaret çıkarları hem Türklerin İranlılarla ilişkilerinin kopmasının hem de Türk devleti ile Bizans arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasında önemli bir kaynaklık etmiştir. İpek yolu ticareti hakkında senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Taner, eklemek istediğin bir şey var mı?
Biraz daha derinleştirsek daha iyi olacağını düşünüyorum İlker. Öncelikle şunu ifade edeyim. Moğol istilasına kadar Türkistan'ın en önemli devletleri olarak temayüz eden Selçuklular, Gazneliler ve Karahanlılar bu coğrafyanın jeopolitik açıda öneminin farkındadır. Nitekim daha İslamiyet'in kabulünden önce Türkistan Türkleri ile Müslüman Araplar arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve beşeri alanlarda bir takım münasebetlerin varlıklarını kaynaklarda görmekteyiz. Söz konusu bu devletler bir taraftan Müslümanlaşmaya başlamışlar. Bu doğrultuda İslam dünyası ile sıkı münasebetlere girmeye başlamışlar. Diğer taraftan baktığımız zaman Türkistan'ın kilit noktalarını hükmedebilmek için birbirleriyle tabiri caizse amansız bir mücadeleye de girişmişlerdir. Tarihin hemen hemen her döneminde bu mücadelenin merkezinde yer alan Çin ise dünya ticareti ve egemenliği açısından kabgah durumunda olan bu önemli kilit noktaları kendi elinde tutmak istemiştir. Bu doğrultuda maksadını gerçekleştirebilmek için daha Hunlar döneminden başlayarak bilhassa Türk iktidarlarıyla piyasaya mücadeleye girmişler. Zira Türkistan coğrafyasına baktığımız zaman en eski dönemlerden itibaren bu hakikatin farkında olan Türk devlet liderleri bu önemli şah damarının güçlerinin yettiği kadar ellerinde tutmaya çalışmışlardı. Diğer bir notumuz ise 11. ve 12. asırlarda tarihi İpek yolu ticaretinde yeniden bir canlanma söz konusu olmuştur. Büyük de tarihsel yolda sürekli ve düzenli kervanlar çalışmaya başlamıştır. Bu hususta bilhassa Büyük Selçuklu Devleti'nin ekonomi politikasını vurgulamak gerekmekte. Şehirlerin gelişmesine olanak veren ticaret hem Türklerin zenginleşmesine hem de batıda Buhara, Merv, Semerkant, Taşkent ve Harestan, doğuda Kaşgay, Yerkent, Hotan ve Turfan gibi kentlerin önemli kültür ve ticaret merkezleri haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Yine bir başka husus ise Harezmşah'ın Moğol ticaret kervansaraylarını kesmesi ve Türkistan ticareti yolunu kapamasıyla birlikte Cengiz Han'ın Orta ve Batı Asya'ya seferlerine sebep olan bir dönüm noktası olarak ün yapan Otrar şehri de Orta Çağlar'da Türkistan ticaretinin en önemli gözde merkezlerinden biridir. Zira geçmişte dünya ticaretinin çok önemli bir rolü olan bu şehir, bugün Türkistan'ı Sibirya ile gelecekte belki de Çin'e bağlayacak demir yollarının merkezini oluşturmaktadır. Yine 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılların başlarından itibaren Hindistan ve Çin, Hindistan'ı hariç bütün Asya ve Doğu Avrupa'yı ele geçirerek bu büyük coğrafyayı ağırlıklı olarak yaşayan Türk ve Moğolları bir bayrak altında toplayan Cengiz Han Moğol hükümdarı ilan edilmişti. Çok kısa bir süre içerisinde topraklıklarını genişleten Cengiz Han, Türkistan'a ve dolayısıyla İpek Yolu güzergahına hakim olma maksadını gerçekleştirmek için Harizm Şah Devleti ile mücadeleye girerek bu devleti mahcup edecektir. Daha sonra 1222 yılı itibariyle Ceyhun ve Seyhun arasında kalan, özellikle Türklerin yaşadığı, bugün ise Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu bölgeyi tamamen eline geçecekti. Cengiz Han hakkında bu kısa bilgiyi verdikten sonra İçer Timur hakkında da senden bir özet alabiliriz.
Muhakkak Timur bölgedeki önemli isimlerden bir tanesi. 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyıl boyunca Türkistan'da hüküm sürmüş. Hatta İran ve Türkistan'ı tekrar birleştirmiş bir isimden bahsediyoruz. Timur'un ordusunun dayandığı sınıra bakacak olursak, batıda Bursa ve İzmir'e kadar, güneydoğuda ise Delhi'ye ve kuzeyde İrtiş'e kadar büyük bir coğrafyaya hükmettiğini görmekteyiz. Türkistan'ın jeopolitik öneminin farkında olan Timur'u Cengiz Han'dan ayıran en önemli özelliği, aslına bakarsanız ele geçirdiği şehirleri tekrar imar etme hususunda göstermiş olduğu gayrettir diyebiliriz. Diğer taraftan tabii Timur da Cengiz Han gibi ticaret yollarının önemini farkındaydı. Hatta devlet hazinesinin en büyük gelir kaynağının ticaret yollarının olduğunun bilincindeydi. Bu bağlamda da yine baharat ticaretin merkez teşkil eden Semerkant'ı başkenti seçmesine de şaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Timur'un alefleri, yani oğulları ve torunları ise Timur'un ölümünden sonra imparatorluğun sınırlarını genişletmek bir yana mevcut sınırları bile koruyamamışlardır. Dolayısıyla İran'ın doğu ve güney eyaletleri dışında kalan tüm toprakları kaybetmişlerdir. Tarihi biraz ileri saracak olursak, 19. yüzyılda Türkistan coğrafyası ile ilgili genel bir çerçeve çizer misin Taner?
Tabii İlker. 19. asırda Türkistan'ın Asya jeopolitiğinde adeta bir kalpgah görevi üstlendiğini vurgulamam gerekmekte. Nitekim 1853-56 yıllarındaki Kırım Harbi ile birlikte Balkanlara ve Anadolu'ya doğru Rus yayılışı durdurulduktan sonra Rus istilacıları bu defa Türkistan'a yönelmişler ve Rus orduları Kafkaslardan Türkistan içlerine kadar inerek bu bölgelerdeki Türk ahaliye karşı adeta bir kıyım hareketi başlatmışlardır. Rusların Türkistan'a yönelmelerinde İngilizlerin 1830'lu yıllara doğru güneyden yönelmeleri ve Rus ordularının 30 yıl gibi kısa bir sürede başarı elde etmelerinde ise onlara karşı mukavemet edebilecek kuvvetli bir Türk devletinin bulunmayışı temel sebep olarak söyleyebilirim.
Bu kısa değerlendirme için teşekkür ederiz. Bugünkü programımızda sıklıkla adı geçen Tarihi İpek Yolu günümüzde de önemini korumakta biliyorsun Tanrı. Bu konu hakkında bir şeyler eklemek ister misin?
Oldukça önemli bir mevzu. Bunun için ayrı bir program yapalım. Ancak şunu söyleyeyim. Bu Tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak amacıyla 2013 yılında Bir Kuşak Bir Yol projesi 2049 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahı kullanılarak aslında Çin'in yeniden bölge üzerinde oldukça etkili olacağının açık bir ispatı durumunda.
Şimdi sırada bir müzik arası. Söz Ahmet Coşkun, müzik İrfan Gürdal. Aranjesi Ahmet Özgün'e ait olan eseri seslendirenler Çiğdem ve İrfan Gürdal. Eserimizin ismi Selam Ey Kutlu Vatan.
Yükselen Kazakistan, selamet kutlu vatan. Bir olsun birlik olsun, yüreği sende atan. Bir olsun birlik olsun, yüreği sende atan.
Yesevidir bu ataş,
Yesevidir bu ataş.
Yunus Mevlana yoldur, kapıdır Hacı Bektaş,
kapıdır Hacı Bektaş. Selam sana Türkistan, selam ey kutlu vatan. Bir olsun birlik olsun, yüreği sende atan. Bir olsun birlik olsun, yüreği sende atan.
Müzik aramızdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Şimdi sırada kitap eleştirimiz var. Profesör Doktor Sayın Fahri Türk'ün Büyük Güçlerin Kıskırcındaki Ülke Tacikistan başlıklı eseri Nobel Yayın Evi'nden Ankara'da 2022 yılında yayınlanmıştır. Taner, ne diyeceksin kitap hakkında? İlk sözü sana verelim.
Türk Uluslararası İlişkiler yazında mevzu olan çalışmalar ağırlıklı olarak Batı ekseninde yoğunlaşmaktadır. Fahri Türk tarafından okuyucuyla buluşturulan Büyük Güçlerin Kıskacındaki Ülke Tacikistan başlıklı bu çalışma, kullandığı kaynakların zenginliğinin yanı sıra bir alan incelemesi olarak raflardaki yerini almıştır. Yazar, akademik kariyeri boyunca kadim Orta Asya'nın küçük ve fakir ülkesi olarak nitelendirilen Tacikistan hakkında Türkçe yazına önemli katkılar sunmuştur. Bu minvalde yazarın Tacikistan üzerine ilmi yöntemlere sadık kalarak yazılmış 14 araştırma makalesi ve 2 telif kitabı okuyucuyla buluşmuştur. Eserin ana başlıklarına atıfta bulunmam gerekirse, bölümler öncelikle Tacikistan'da dış güçler Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye. Yine yumuşak güç bağlamında Rusya'nın Tacikistan politikası, Rus dili ve kültürü, Çin'in Tacikistan politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tacikistan politikası, Avrupa Birliği'nin Tacikistan politikası, Almanya örnek olayı, İran'ın Orta Asya politikasında yumuşak güç, Tacikistan örneği ve Türkiye'nin Tacikistan politikası 1991-2020 başlıkları şeklinde etiğe kemiğe bürünmüştür.
Eserin birinci bölümünde 1992 senesinde Tacikistan ile diplomatik ilişkiler kurmuş olan Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye gibi dış güçlerin bu ülkeye yönelik politikaları bütüncül bir bakış açısıyla masaya yatırıldığını görmekteyiz. Yumuşak güç bağlamında Rusya'nın Tacikistan politikası, Rus dili ve kültürü başlıklı bölümde ise iki devlet arasında cereyan eden dil, kültür ve bunlarla ilişkili olan İnsan boyutu derinlemesi analiz edilmiştir. Bu bölümde Rus dış politikasında neden dilsel ve kültürel münasebetlerin 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren yükselişe geçtiği sualine de cevap aranmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde ise Çin'in 2000'li yılların ikinci yarısından sonra Tacikistan'a yönelik geliştirmeye başladığı politikalar çözümlenmiştir. Çin'in Tacikistan politikası hangi saç ayakları üzerine kurulmuş olduğu ve söz konusu politikaların Tacikistan'ın ekonomik ve siyasal bağımsızlığını nasıl etkilediği gibi sorulara yanıt aranmıştır. Ayrıca bu sorulara ek olarak Çinli göçmenler tarım sektöründe iddia edildiği gibi Tacikistan açısından ciddi bir tehdit unsuru mu? Bunu da değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tacikistan politikası başlıklı 4. bölümde ise iki ülkenin münasebetleri askeri ve güvenlik ilişkileri bağlamında göz önüne alınmıştır. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri ve Tacikistan arasındaki ilişkiler ve güvenlik ve askeri işbirliği ne derecede rol oynamaktadır sorusunu tartışmaya açmıştır. Kitabın 5. ana başlığı altında ise Avrupa Birliği'nin Tacikistan politikası kaleme alındığını görmekteyiz. Bu bölümün mihenk taşını Avrupa Birliği'nin başat güçlerinden biri olan Almanya'nın Tacikistan'a yönelik politikası bu bölümün ana mihenk taşını oluşturmaktadır. 6. bölümde İran'ın Orta Asya politikasında yumuşak güç bağlamında Tacikistan örneği başlıklı bölümü görmekteyiz. Bu doğrultuda Tahran'ın Düşanbe siyaseti yumuşak güç mefhumu kapsamında değerlendirilmiş ve çalışmanın son bölümünde ise 1991 yılından 2001 yılına kadar olan Türkiye'nin Tacikistan siyaseti diplomatik, iktisadi ve kültürel alanlar etrafında ayrıntılı bir biçimde incelendiğini görmekteyiz. Yazarın bu bölümde Ankara'nın Düşanbe politikasında kültürel öğren nasıl bir rol oynamaktadır ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın faaliyetleri Türkiye'nin Tacikistan'daki konumunu nasıl etkilemektedir sorularına cevap aradığını görmekteyiz. Son söz olarak ne söylemek istersin Tanrı?
Kitapla ilgili şunları son olarak söyleyebilirim. Eleştirisini yaptığımız bu kitap bilimsel özellikler mucibince kaleme alındı. Yine yazına özgün katkı yapan bir araştırma olduğunu ifade edebilirim. Es cümle tenkidini gerçekleştirdiğimiz bu kitap sahip olduğu bilimsel ve düzenli yapısının yanında içerdiği güçlü yöntemi hasebiyle araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere önemli bir kaynak eseri olma özelliğine haizdir. Bu haftalıkta programımız burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar farklı bir konuyla karşınızda olma ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.